Çok eter. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Recep Özdem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz. Tabii ki sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi katılımlarınız için telefonlarımız ve adreslerimiz şöyle: 0090-312-463-34-19 ve 463-34-21. Program boyunca bu telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de hatırlatayım. Bir mail uzaklığınızdayız biliyorsunuz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, bizimle iletişime geçmeniz mümkün sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarınıza.
Bakması ne zormuş ah o güzel yüzüne. Toplamış yine bütün güneşi üstüne. Kamaşıyor gözleri.
Söyleyemem, yemin ederim.
101. yılı dolayısıyla Brookwood Türk Hava Şehitliği'nde bir anma töreni düzenlemiş. Törenle ilgili bilgileri de alacağız sevgili Mustafa Göker'den. Bakalım oradaki tören nasıl geçmiş? 18 Mart Çanakkale şehitleri nasıl anılmışlar? Özellikle Türklerin ve orada yaşayan yabancıların bu törene ilgisi nasıldı, bunları öğrenmek istiyoruz. Evet, bir başka konumuzsa şu olacaktı. Londra Belediye Başkanı Boris Johnson başkentte gece trenlerinin Temmuz ayında hizmete gireceğini onaylamış. Bununla da ilgili bilgiler alacaktık. Ancak sanıyorum bağlantımızı gerçekleştiremiyoruz. Birazdan gerçekleştirebilirsek tüm bu soruların cevaplarını sevgili Mustafa Köker'e soracağız sevgili dinleyicilerimiz. Ve Hayatın Sesleri'ne şimdi yine müzikle devam edelim.
Söyler dururum, öğrenmiyor kalp, görüldü üzre durumum. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı, büyümez mi er geç yanarda gibi, için için sönmez mi bu sinsi ateş? Vay, yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım ortasında kışın iyice beter. Vay, yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım ortasında kışın iyice beter. Bir gün herkes farkında, herkes nasıl üzgün. İnsan biraz olsun akıllanmaz mı, büyümez mi er geç yanardağ gibi, için için sönmez mi bu sinsi ateş? Vay, yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım ortasında kışın iyice beter. Vay, yine mi keder, ama artık yeter. Yine kapıda kara geceler. Vay, çileli başım ortasında kışın iyice beter.
...15-17'yi gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve stüdyo konuğumuzla hemen sizleri tanıştırmak istiyorum. İkinci Ankara Uluslararası Komedi Festivali, festivalin direktörü Sayın Deniz Gölpınar bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, ikinci Ankara Uluslararası Komedi Festivali 11 Mart'ta başladı. 27 Mart'a kadar sürecekti. Başkent seyircisiyle buluşacaktı Komedi Festivali. Ancak tabii yaşanılan olaylar dolayısıyla festivalde etkilendi.
Tabii. Yani aslında çok iyi başlamıştık 11 Mart'ta. Hı hı. Fakat 13 Mart'ta üzücü olaylar nedeniyle bazı oyunlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Yani ama şehrimizi kederle ve acıyla baş başa bırakmayacağız diye bir açıklamamız oldu. Yani şu anda da son hızla devam ediyoruz.
Evet. Şimdi 13'üne kadar bir sıkıntı yok. 13'ünden sonraki programda mı bir değişiklik olmaya
evet,
başladı?
Evet. Bazı programları ertelemek zorunda kaldık. Hı hı. Matem ve güvenlik tedbirlerinin sebebiyle. Evet. Nisan ayına bazı programları erteledik. Ama hani şu anda herhangi fazla bir değişikliğimiz yok.
Evet, devam kaldığı ediyoruz. Yerden devam ediyor festival. Şimdi ilk komedi festivali aslında bu baktığımızda, değil mi?
Evet.
Türkiye açısından.
Türkiye'nin ilk komedi festivali oldu. Biz geçen sene.
Nasıldı geçen sene?
Geçen sene çok güzel başladı, çok keyifli oldu. Yaklaşık 24 tane etkinlik vardı geçen sene. Ve 15 bin izleyici Ankara'da festivali takip etti.
Evet, yine biz buradan duyurmuştuk
evet,
dinleyicilerimizle.
Yine sizin misafiriniz olmuştuk.
Evet. Şimdi festivalin amacından söz edelim isterseniz birazcık. Mizahı her yaştan izleyiciyle buluşturmak daha pek çok amacı var herhalde, değil mi?
Evet, yani hani festivalde çocuk oyunları var, stand-up'lar var, gençlik oyunları var, üniversite oyunları var. Yani toplumun her kesimine böyle kendini izleyebileceği, sahip çıkabileceği böyle güzel bir programlar falan var.
Evet. Şimdi tarihlerini isterseniz söyleyerek neler
tabii
var etkinlikler kapsamında birazcık dinleyicilerimizle paylaşalım.
Aslında biz biraz da festivali şu anda ortaladık. Hani bitmeye yakınız. Hı hı. Yarın ben isterseniz size şöyle bilgi vereyim. Yarın bir Ferhan Şensoy gösterisi var.
Hı hı. Ferhan Şensoy. Ki geçen şeyler. Sene ödül alanlar arasındaydı
evet,
Ferhan
sene
Şensoy.
Geçen sene Kahkaha Kralı'ydı festivalin. Hı hı. Bu sene de yine tabii Ferhan Şensoy festivalin daimi bir şey oldu, sanatçısı oldu.
Ayşen Guru da bu arada.
Ayşen Guru da vardı bu evet. sene. O da yine 18 Mart'ta CEP AVM Kampüs Kültür Merkezi'nde gösteri düzenlendi. Gayet yoğun bir ilgili takip edildi.
Evet. Şimdi programda yer alan eserler neler? Birazcık da onlardan söz edelim isterseniz.
Evet. Yani şu anda önümüzde 25 Mart Ferhan Şensoy gösterisi var. 26 Mart'ta İkisi Bir Arada diye bir tiyatro oyunumuz var. Hı hı. 26 Mart'ta Hatunlar Stand-up gösterisi var. 8 tane bayan arkadaşımızın bir araya gelip böyle bir stand-up grubu. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü tabii Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi oyuncularının bir oyunu var. Bu ücretsiz, halk açık. Hı hı. Yine Çankaya Üniversitesi'nin bir tiyatro oyunu var. Yine 27 Mart'ta devam ediyor. Tabii Nisan ayına da müfettiş, 13 Nisan'da müfettiş, 17 Nisan'da Alihsan Varol, yine 17 Nisan Keloğlan, 27 Nisan'da Ece Ercan ve 7 Mayıs'ta Ceyhun Yılmaz'la
peki,
bitiriyoruz.
Peki şimdi tabii bir festival tanıtım broşürü vardı. Oradaki takvim tamamıyla değişti. 13 Mart'taki yaşadığımız olay sebebiyle. Şimdi festivali daha yakından takip edebilecekleri bir adres ya da bir site verebilir miyiz dinleyicilerimize?
Tabii Ankara Uluslararası Komedi Festivali. Sosyal medyalardan ulaşabilirler. Hı hı. Facebook, Twitter, Instagram sayfalarından ulaşılabilir. Ya da www.ankarakomedifestivali.com adresinden bilgi alabilirler.
Evet. Peki programı buralardan takip edebileceklerini söyledik. Geçen seneki evet. ödüllerden de söz ettik. Bu sene de yine Ferhan Şensoy'un olacağından da söz ettiniz. Bu sene de ödüller var mı festivalde?
Bu sene de yine KKK Kral ve Kraliçe ödüllerimiz vardı. Hı hı. 12 Mart'ta düzenlenen Marco Paşa Müzikali'ne KKK Kralları ve Kraliçelerini seçtik. Hı hı. Biliyorsunuz Marco Paşa Müzikali, Necdet Uygur'un 25 yıldır oynadığı çok keyifli, güzel bir tiyatro oyunu.
Evet.
Biz burada bu sene Süheyl ve Behzat Uygur'u festivalin KKK Kralları seçtik. Yine...
Ödülleri verildi mi?
Tabii ödülleri verildi.
Evet.
Bir ödül gecesi oldu. Oyundan sonra takdim edildi. Yine Necdet Uygur'un eşi Necla Uygur'a da KKK Kraliçesi ödülünü takdim ettik.
Evet, çok güzel. Peki son gösteri ne zaman? Takvim kaydına göre ne zaman sona eriyor festival Ankara'da?
Yani 7 Mayıs'ta Ceyhun Yılmaz gösterisi var. O gösteriyle son bulacak.
Evet. Şimdi yurt dışından bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Ne güzel bir festival. Keşke gidip biz de birazcık kahkahalarla gülemesek bile yaşadığımız olaylar dolayısıyla belki birazcık yüzümüzün ifadesi değişir,
evet,
tebessüm edebilirdik diyorlar. Acaba yurt dışına da gelirler mi diye düşünüyor olabilirler. Ne diyeceğiz dinleyicilerimize?
Tabii. Yani biz herkesi bekliyoruz. Ankara'da böyle güzel bir festival oldu.
Siz yurt dışına gitmez misiniz?
Yani biz yurt dışına gidiyoruz aralarda. Böyle hani gittiğimiz orada da keyifli programlar var. İlerleyen günlerde sanırım bu Stuttgart'ta bir Türk-Alman kabare haftası var. Hani orada yine böyle gidip oyunlar izleyeceğiz. Yani hani biz de fırsat buldukça dışarıdaki şeyleri, etkinlikleri takip etmeye çalışıyoruz.
Hı. Peki yurt dışından gelen sanatçılar var mı?
Evet, burada şey var, Nilgün Yerli var, Hollanda'dan geliyor. Yerli Yersiz isimli bir gösterisi olacaktı. Tabii onu da erteledik, ileri bir tarihe ertelendi. Hani onunla ilgili de yine böyle...
Acaba Hollanda'da da gösterime girdi mi oyun?
Tabii Nilgün Yerli oynuyor, sürekli oynuyor, Hollanda'da da oynuyor. Yani geçen gün de Ankara'daydı, bir Türkiye turnesine geldi. Bu defa da festivali biz... ağırlayalım istedik ama maalesef yaşanan olaylardan dolayı ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık.
Evet. Peki Ankara'nın dışında gidecek mi oyunlar başka illere, Türkiye'nin başka illerine?
Tabii sürekli geziyor oyunlar. Yani Türkiye turneleri var. Yani o bayağı kalabalık programları var. Hı hı. İstanbul'da tabii daha yoğun olmak üzere.
Evet. Peki şimdi son güne kadar yapılacak etkinlikler kapsamında başka neler var? Çünkü sadece oyunlar yok, söyleşiler de var bildiğim kadarıyla, değil mi? Onlar da devam ediyor mu?
Evet, devam ediyor. Yine ertelediklerimiz de oldu. Bazılarını da böyle iptal etmek zorunda kaldık güvenlik tedbirleri gerekçesiyle.
Evet. Nerelerde sahnelenecek o oyunlar, yerleri bellidir herhalde. Onlarda da bir değişiklik oldu mu?
Tabii yani tarih sayması salon, dolayısıyla. Salonlar yine aynı kaldı. Hani aynı salonlarda işte farklı tarihlerde olacak.
Biletleri nereden nasıl temin edebilirler?
Biletleri Biletix üzerinden temin edebilirler. İnternet üzerinden veya Ankara Komedi Festivali sayfasından yani oradan bilet alabilirler.
Evet. Son olarak dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şey var mıdır festivalle ilgili ya da kaçırma? Gerçi oyunların hepsi birbirinden güzel. Şunu kaçırmayın, bunu kaçırmayın diyemeyiz gerçekten. Ama böyle bir festival buluşmasını da kaçırmasınlar. Tamam, belki kahkahalarla gülemeyeceğiz ama yüzümüzün ifadesini mutlaka değiştirecek oyunlarla başkentliler karşı karşıya aslında.
Evet, güzel oyunlar var. Şu anda 10 tane etkinliğimiz kaldı önümüzde. Bunlar için de tabii yine detaylı bilgi ankarakomedifestivali.com sitesinden alabilir izleyicilerimiz.
Evet. Çocuklara ve gençlere yönelik oyunlar da var mıdır bunların içerisinde?
Var tabii. Festival başlarken Pepe gösterisi vardı zaten. Hmm. Çocukların çok sevdiği Türk milli kahramanı oldu Pepe. Yine 17 Mayıs'ta Keloğlan var. Keloğlan Elma Şekeri isimli çocuk oyunuyla böyle güzel bir şey olacak, etkinlik olacak çocuklar için.
Evet, tüm Ankaralıları bekliyoruz diyorsunuz o zaman.
Evet, tüm Ankaralıları bekliyoruz. Ankara dışındaki diğer seyircileri de bekliyoruz ki zaten festivale çok gelenler oluyor Ankara dışından. Yani şu anda keyifli gidiyor diyebilirim.
Evet. Umarız daha güzel, keyifli günlerde oyunlarla buluşmak dileğiyle diyelim. Bu festivalde böyle geçti ne yazık ki. Üçüncüsünde daha güzel günlerde yine birlikte olmak dileğiyle diyelim. Ve size çok teşekkür edelim Sayın Deniz Gölpınar.
Ben teşekkür ederim.
Hoşçakalın. Ve sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Deniz Gölpınar festival direktörüydü. 2. Ankara Uluslararası Komedi Festivali direktörüydü. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ve bir bağlantımız vardı Londra'yla. Hemen Mustafa Köker'i telefon hattımıza alalım diyorum. Ama önce müziğimizi dinleyelim. Sizler de müziği dinlerken biz de sevgili Mustafa Köker'i stüdyomuza alalım. Mustafa Bey merhaba tekrar Londra'ya selamlar sevgiler Mustafa Köker.
Teknolojinin kaderini uğradık tekrar merhabalar.
Evet O zaman hemen biz başlayalım, yine bir kesintiye uğramadan dinleyicilerimizi bilgilendirelim. Londra'nın emniyetini sağlayan Metropolitan Polis Servisi sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Türkçe bir hesap açtı. Neden gerek duyuldu böyle bir hesaba ve ilgi nasıl diye sormak istiyoruz hemen.
Ya Londra ile ilgili yapılan bir araştırmada 2035'li yıllarda yanılmıyorsam, eğer değişmemişse o rakamlar, Londra kent merkezinde yaşayan nüfusun o yıllarda İngilizlerin azınlığa düşeceği şeklinde bir sonuç çıkmıştı. Bu örneği veriyorum çünkü Londra kozmopolit bir kent ve yabancı kökenli, etnik kökenli farklı ülkelerden olan çok yüksek bir nüfus yaşıyor. Bizim Türk toplumu da, Türkiye ve Kıbrıs'tan gelip buraya yerleşmiş Türklerin de çoğunluğu Londra'da yaşadığı için ciddi bir nüfus ve nüfuz oluşturuyor. Bunun için kurumların değişik faaliyetleri, etkinlikleri etnik farklı toplumlara yeterince İngilizce bilmedikleri düşünülerek bu şekilde daha pratik ulaşılacağından dolayı sanırım Londra Polis Teşkilatı da böyle bir sosyal medyada sayfa açtı.
Evet, ilgi nasıl sayfaya?
İlgi yoğun. Biz sosyal medyadan takip ediyoruz. İnsanlar bilgilenme açısından hakikaten birçok alanda daha önce Türkçe imkanlar sunuluyordu. Yani ehliyet sınavına dahi Türkçe girebiliyordunuz yakın zamana kadar. Zannederim toplumun özellikle son zamanlardaki malum dünyada ciddi bir sıkıntı ortaya çıkaran terör olayları da bu böyle bir tedbir almaya ya da böyle bir uygulamaya yönetmiş olabilir Londra polisini diye düşünüyorum.
Evet. Peki sevgili Mustafa Köker, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 101. yılı dolayısıyla Brookwood Türk Hava Şehitliği'nde bir anma töreni düzenledi. Törenle ilgili neler aktaracaksınız bizlere? Nasıldı törende hava?
Şehitler Haftası ya da 18 Mart Şehitleri Anma Günü aynı Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de düzenli olarak, geleneksel olarak her yıl yapılıyor, anılıyor. Burada iki ayrı Türk şehitliği var İngiltere'de farklı bölgelerinde. Birisi hava şehitliği Londra'nın hemen yakın bölgesinde, Woking diye bir belediyesinin var içerisinde. Bir de deniz şehitliğimiz var. O da güneyde deniz kenarında İngiliz deniz kuvvetlerinin de bulunduğu bir bölgede. İki yılda bir dönüşümlü olarak anmalar bu şehitliklerde yapılıyor. Bu sene Londra merkezindeki, Londra yakınındaki hava şehitliğinde yapıldı. Burada 16 Türk havacı pilotun mezarları bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye, İngiltere'ye eğitim için pilotlar göndermiş 20'ye yakın. Bu pilotlarımızın içerisinde 14'ü eğitim uçuşunda ya da savaşın orta yerinde İngiliz pilotlarla uçarken uçaklar düşürüldüğü için hayatını kaybetmiş. İkisi de kazada vefat etmiş. Onların da bulunduğu bir şehitlik var. Güzel bir anma oldu. Toplumdan da geniş bir katılım oldu. Büyükelçi, askeri atışeler ve sivil toplum kuruluşlarının gelişimiyle gerçekten memleketimizden uzakta, Türkiye'den çok uzakta güzel bir anma oldu. Aynı gün o bölgenin belediye başkanı da katıldı bu anmaya. Ve belediye binasına Türk bayrağı çekildi. O da ayrı bir görülmeye değer manzaraydı gerçekten. Şehitlerimizi yad ederken duygularımıza da hitap etmiş oldu.
Evet. Bir diğer merak ettiğimiz konu da yine Londra Belediye Başkanı Boris Johnson, başkentte gece trenlerinin Temmuz ayında hizmete gireceğini onaylamış. Bu konuyla ilgili de bilgilerinizi paylaşır mısınız bizlerle?
Evet, Londra gerçekten çok yoğun bir kent, gelmiş olanlar görmüştür ulaşım açısından. Gün içerisinde bir sorun olmuyor. Metrolar düzenli çalıştığı zaman otobüsler de var ama geceleri 12'den 1'den sonra ulaşım sadece gece otobüsü dediğimiz toplu taşıma araçlarına kalıyor idi. İşte bu şimdi değiştirildi ve artık önümüzdeki aylarda başkanın da belirttiği gibi gece trenleri hizmet vermeye başlayacak. Böylece insanlar gece yarısından sonra da çalışan ya da ziyarete gelen bu ülkeye gece trenleri yoluyla evlerine, iş yerlerine rahatça ulaşabilecekler. Gerçekten Londra için ciddi bir eksiklikti bu. Bence büyük bir kitle de memnuniyetle karşıladı. güzel bir uygulama olacak diye düşünüyorum.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktardıklarınız için sevgili Mustafa Köker. Önümüzdeki haftalarda yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Londra'dan selamlar tekrar.
Teşekkür ediyoruz.
Beyin, zihin vesaire.
Sevgili dinleyicilerimiz, evet, köşemizde En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'la birlikteyiz yine. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, şimdi beynimizi konuşmayı sürdüreceğiz tabii ki. Beynimiz o mükemmel yapısıyla biz insanları hep hayretler içerisinde bırakıyor. Biz de hayreti konuşalım bugün dedik. Neden hayret ederiz? Nasıl hayret ederiz acaba?
En sevdiğim konu diyebilirim bunun için. Çünkü bizi hayvanlardan ayıran en önemli unsurlardan bir tanesi bu. Hayvanlar mesela davranış gösteren, beyni olan, işte karada yaşayan, gördüğümüz, görmediğimiz bütün hayvanlarda ortak bazı özellikler var. Mesela bir tanesi beklenmeyen bir şey olunca şaşırıveriyorlar. Korkuyorlar, davranışlarını değiştiriyorlar. Fakat ortada herhangi bir sebep yokken, özellikle estetik, özellikle aşkın bir takım düşüncelerin etkisiyle, gerek karşınızda gördüğünüz tabii hadiselerin iç yüzünü fark ettiğinizde, gerekse aklınızdan geçen soyut düşünceleri birbirine bağlayıp da oradan daha önce aklınıza gelmeyen bir anlam çıkarttığında yaşadığımız enteresan bir duygu hayret. Ve bu tarz yüksek bir duygulanımı açıkçası hayvanlarda gördüğümüze dair hiçbir kanıt yok. Ben özellikle insanın diğer canlılardan farkı konusunda oldukça fazla kafa yorduğumdan en fazla da kafa yorduğum konulardan birisi hayret oluyor. Hayretle uğraşmamın bir başka sebebi daha var. O da modern yaşam maalesef biraz bizim elimizden bunu almış gibi gözüküyor. Ben her zaman bu konuyu konuşmaya işte rahmetli Ali İzzet Begoviç'in bir sözüyle başlıyorum aslında. Onun çok güzel bir karşılaştırması var. Birçok hayvanın işte boyun eklemleri sağa sola yukarı aşağı her yöne dönmeye uygundur. İşte maymunlar, inekler kafalarını sağa sola yukarı çevirebilirler. Ama bir tek insan başını gökyüzüne kaldırıp da yıldızlara saatlerce bakarak düşünebilir. Onun dışında hiçbir canlı böyle bir garip davranışta bulunmaz diye ilginç bir hatırlatma yapıyor. Hakikaten bu etrafımızdaki son derece karmaşık evrenin, canlılığın nasıl bir şey olduğunu anlamaya belki de en çok yaklaşan zihin bizde. Ama maalesef günlük hayatın hele bugünkü işte şehir yaşamında özellikle tantanası, yoğunluğu, biraz suni dertleri, biraz gerginlikleri bizi açıkçası bu en temel besleyici duygumuz olan hayretten bayağı bir uzağa düşürüyor diye düşünüyorum. Ben gençlere özellikle hatırlatmaya çalışıyorum. Bir böyle okumak, bir işte düşünmek, bir de böyle hayret aslında bizi insan yapan çok önemli özelliklerimiz. Bunları elden geldiğince hatırlayıp hayret etmekte fayda var.
Fayda var. Peki en çok nelere hayret eder acaba insanoğlu?
Şimdi çok değişiyor. Aslında hayret temelde beklentinize aykırı, yani biraz sonra olmasını beklediğiniz şeye aykırı herhangi bir şey olduğunda ya da aklınıza herhangi bir şey geldiğinde bir şeyde yaşadığınız şaşkınlığın bir başka versiyonu olarak belki düşünebilir ama biliyorsunuz bizim dilimizde benzer anlama sahip başka kelimeler de mesela haşyet falan dediğimiz kelimeler var. Böyle irkilme, tüylerin diken diken olması, yani karşınızdaki meselenin büyüklüğüne ve kühnüne vakıf olduğunuzda zihninizde uyanan bir garip faaliyet biçimi. Aslında bu dolayısıyla muhtelif. Mesela hayata nasıl bakıyorsanız, neyle ilgileniyorsanız ona göre bir hayret skalanız var. İşte benim gibi akademisyenler mesela muhtemelen işte hücrede, beyinde bir şey buldukları zaman her bulduklarında müthiş bir hayret yaşıyorlar. Hepimizin bildiği işte Arşimed'in hamamdan.
Peki sizin yaşadığınız o hayretle bilimi çok iyi bilmeyen insanların yaşadığı hayret arasında fark var mıdır?
Aslında daha samimi diğer insanların hayreti, öyle söyleyeyim. Şimdi bizimki biraz dar bir alana sıkışmış kalıyor. Fakat işte mesela bir arıcılık yapan bir arkadaşımız Balıkesir'de arılardan o kadar güzel bahsetti ki ve bahsederken göz bebeklerinin büyüdüğünü o kadar net gördüm ki, arılarla ilgili her gün yeni bir şey öğreniyor. Yıllardır arıcılık yapan birisi ve arıların o kompleks sosyal davranışlarını, o garip işbirliklerini, o niye olduğunu bir türlü anlayamadığımız o bir sürü sıralı davranışı hiç bıkmadan, usanmadan, büyük bir sadakatle yapabilmelerini o kadar güzel anlatıyor ki, ama bunu anlatabilmek, bundan bu kadar heyecan ve hayret duyabilmek için belki senelerinizi o arı kavanlarına vermek, onlara çok yakından bakmak, onları oldukları gibi algılayabilecek bir sakinlikte olabilmek gerekiyor. Ben açıkçası orada onu gördüm. Mesela benim gibi teknik insanların, bizim meslektaşlar gibi teknik insanların hayretleri, dediğim gibi, biraz da teknik alanda kalabiliyor çoğu zaman. Ama bana sorarsanız benim hayatımda çok nadiren yaşadığım böyle bir manzaraya bakarken ya da bir yeni bir düşünceye dair bir eser okurken aklınızda uyanan o düşüncelerle yüz yüze geldiğinizde yaşadığım hayat çok daha gerçekçi buluyorum ben bunları. Hayret hayatın her alanında var. Şöyle bir sorun oluyor aslında.
Peki yaş, bölüyorum özür dilerim ama, hı hı, yaşla da ilgisi var mı?
Tabii ki.
Çünkü hani ilerleyen yaşlarda insanlardan hep şunu duyabiliriz: hiç şaşırmadım, hayret edilecek evet, bir şey yok.
Evet, şimdi bu tabii muhtemelen toplumsal davranışlar için daha çok söyleniyor. Evet. Şimdi çocukluk, erişkinlik ve olgunluk dönemi diyelim, insan hayatını böyle kabaca üçe bölersek, çocuk aslında 7-24 bir hayret makamında yaşıyor. Yani hayret aslında ilginin ve dikkatinin bir tarafa doğru dönmesini de sağlayan önemli bir unsur. Çocuklar oyun oynarken yarattıkları o hayal dünyasında olsun, herhangi bir şeyle karşılaştıklarında her şey onlar için yeni olduğundan, yaşadıkları zihin durumu olsun, onlar devamlı bir hayret ve öğrenme modu içerisindeler. Erişkin olmaya başladığınızda beyinde meydana gelen değişikliklerden en önemli bir tanesi şu: beyinde çapraz bağlantı, bölgeler arası bağlantı sistemi artık en gelişmiş haline geliyor ve biz ondan sonra erişkin olabiliyoruz. Ve erişkinin de gençten çocuktan farkı, çok az bir enformasyonla eski bilgiler arasında çok fazla bağlantı kurup çağrışım yapabilme özelliği. Bundan dolayı bir sorun çözeceğimiz zaman çocuğa değil erişkine soruyoruz ki çağrışımlardan istifade edip bir çıkış yolu bulalım diye. Fakat bunun da bir dezavantajı oluyor: her şey, yani duyulan birçok şey, alınan birçok veri daha öncekilerle ilişkilendirilip belli kutulara hızlıca dolduruluyor ki biz buna ön yargı diyoruz. Mesela şu duyulduğu zaman yeni bir enformasyon, zaten bunu biliyorum, ya da bunu söyleyen zaten şunu demek istiyordur, ya da işte şuncudur bucudur falan diye dünyayı hemen hızla filtre etmeye çalışıyorsunuz. Bu bir konfor sistemi aslında. Hızlı ilerlemenizi sağlıyor zihinsel olarak. Bazı şeylere işte gereksiz takılmayalım diye belki var. Ama aynı zamanda işte ön yargılarla da belki hayatımızı değiştirecek gerçekleri, çok güzel estetik bakış açılarını yakalayamayabiliyoruz bununla. Fakat olgunluk çağında insanların geliştirdikleri başka bir şey var. Biliyorsunuz hani bu daha evvelki programlarımızda da işte insan beyninin kompleks algılama sistemine ilgili bir şeylerden bahsetmiştik. Bir bakışta bir sanat eserinin duygusunu, oraya işte ressamın yansıttığı efendim ustalığı, her şeyi bir anda algılayabilen mesela garip bir algımız var. Bu çoğu kişide yaşla beraber gelişiyor ve bu durumda tekrar aslına bakarsanız daha üst düzey bir hayret, daha üst düzey bir işte bizim kültürümüzde feraset dediğimiz, hı hı, o geniş genel bakış daha fazla bir şekilde insana geliyor. Bu üç dönemin de açıkçası kendine göre hayret makamları farklı. Yalnız şunu söylemem lazım, özellikle o hepimiz şu anda erişkin bir toplumda yaşıyoruz maalesef. Şehir toplumu çok ciddi oranda erişkin bir toplum. Hepimizin sabah kaçta kalkacağını, giyeceğini, ne yiyeceğini, her şey belli, tıkır tıkır. İşte yarın ne yapacağımız, 10 sene sonra nerede olacağımız kabaca kafamızda oluşmuş. Bu hayatın, aslında tabiatın doğal akışıyla biraz zıt bir şey. Karşımızda son derece değişken, devamlı kendisini yenileyen ve asla tekrar etmeyen bir dünya var. Fakat biz kendi kurduğumuz medeniyet içerisinde, makinevari bir düzen içerisinde şuna alışmışız. Yani hayret edilecek şeyler genellikle kaza ya da bizim planımızın dışında gibi algılanıyor. Ve biz çok sıradan şeyleri artık görmüyoruz. Mesela binlerce bebek doğuyor her gün. Bir annenin karnında tek bir hücreden o koskoca canlının oluşması, o canlının suda yüzen bir balık gibi bir şeyken doğar doğmaz bir kara canlısı gibi nefes almaya başlaması, doğduğunda felç gibi, dilsiz gibi garip bir yaratıkken bir iki sene içerisinde konuşmaya, koşmaya, şakımaya başlaması artık bizi hiç şaşırtmıyor. Yani bunlar bize hep doğal geliyor. Gökyüzüne bugün bizi dinleyen herkes işte program bitince bir gökyüzüne baksın. Onlara şunu söyleyeceğim. Gördükleri gökyüzü yapısı, gördükleri bulutlar, her ne varsa evrenin tarihinde bir daha aynı şekli göremeyecekler. Bir kere olacak o. Ve çünkü hiçbir zaman kar tanelerinin birbirine benzemediği gibi bulutların biçimi de, havanın rengi de, efendim içinde bulundukları ortamdaki işte ağaçların, dalların biçimleri de asla birbirine benzemiyor. Evren sürekli değişiyor. Bana sorarsanız bu açıdan baktığımızda her gün sıradan olan her şey aslında hayret, çok büyük bir mucize evet. ve hayret kaynağı. Bunu kaçırmazsak hayat biraz daha güzel olabilir diye ben düşünüyorum evet. açıkçası.
O zaman bu çerçevede baktığımızda yaşadığımız tüm hayretler beynimizi de geliştiriyor diyebilir miyiz?
Kesinlikle. Şimdi zaten hayret gibi duygular yenilik dediğimiz devreleri faaliyete sokuyor. Bizim beynimiz yeni bir uyaranla karşılaştığında, yeni bir şey gördüğünde, duyduğunda, hissettiğinde özel bir dalga boyuna geçer. Özellikle beynimizde gama dalgaları denen çok hızlı dalgalar, bu elektroensefalogram denen beyin dalgaları kayıt tekniğiyle biz bunları kaydedebiliyoruz. Yeni bir şey gördüğünüzde bu hızlı dalgalar devreye giriyor. Bu hızlı dalgalar bir anda gördüğümüz şeyi anlamak ve anlamlandırmak için beynimizin kaynaklarını kısa bir süreliğine de olsa seferber ediyor. Hı hı. Bu aslında çok kısa bir süre ama beyin için gerçekten çok büyük bir faz değişimi, çok büyük bir değişik moda girmek anlamına geliyor. Eğer bu sistemi devreye sokmazsanız, mesela diyelim aylarca, yıllarca bu sistem hiç devreye girmedi. Hep rutin, yeknesak yaşıyorsunuz. Bizim binlerce, on binlerce yıldır bu dünyada içinde yaşamış olduğumuz karmaşık doğaya çok aykırı bir çevrede yaşıyorsunuz demektir. Çünkü mesela doğada yaşayan insan, bugün işte köylerde, dağlarda yaşayan insanlar da sürekli ani, beklenmedik ve öngörülemez değişimler içerisinde olan bir çevrede yaşıyorlar aslında. Ve beynimiz buna uygun, buna adapte vaziyette. Ama şehir hayatı, modern hayat çok rutin, çok yeknesak. Ve beynimiz bu yeknesaklıktan yoruluyor. Birçok sıkıntının, bunalımın belki de dibine girsek böyle bir şey bulacağız arkasında ve bulunuyor da maalesef. Çoğu terapide insanları sadece doğaya dokundurmanız, sadece tekrar orijinal ayarlarına bir süre geri döndürmeniz bile çok büyük fark yaratıyor. Herkes tatilde kendisini bir kontrol etsin. Özellikle tatilde böyle yeşil ve su görülebilen bir yerlere gidilebiliyorsa orada insanın yaşadığı rahatlama aslında bundan kaynaklanıyor. Asla ve asla bizim planlamadığımız, tahmin edemediğimiz, öngöremediğimiz ama bir senfoni gibi uyum ve ahenkle akan bir şey içinde kendimizi çok rahat hissediyoruz. Ben herkese sıklıkla, özellikle genç yaşlarından itibaren tabiatla bağlantıyı koparmama tavsiyesi vermeye çalışıyorum. Ben bu hatayı yapanlardanım. Biraz geç döndüm bu hatadan. Şehirlerde yaşamak tabii ki gerekli. Hani artık vazgeçilmez bir düzen ama 7-24 buraya mahkum değiliz. 365 günü burada geçirmek zorunda değiliz. En azından nefeslenecek, tabiatın o karmaşık sistemini tadabilecek bazı imkanlar hepimiz oluşturabiliriz olabildiğince. Hiçbir şey yapamıyorsak otobüse binip Ankara çıkışında, işte yaşadığımız şehir çıkışında bir yere gidip bir çimene basıp bir akarsu izleyebiliriz. Yani böyle bir şansımız çok şükür hala var ve bu o zaman hayretin ne olduğunu biraz daha tekrar hatırlayacağız diye düşünüyorum.
Evet. Peki bu hayreti yaşarken hepimizin ifadeleri de farklıdır aslında, değil mi?
Tabii ki. Benim insanlar hakkında en sevdiğim şey şu. 7 milyar kişiyiz ve 7 milyarımız da birbirimize benzemiyoruz. Hepimiz farklıyız. Kimisi hayret ettiğinde şiir yazıyor. Kimisi şarkı yapıyor. Kimisi susup düşüncelere dalıyor. Kimisi kafasını çeviriyor ve ilgilenmemeyi tercih ediyor. Bazısı hayretten sıkılabiliyor. Yani çok değişik
hayretten
insan.
Hayretten sıkılan.
Tabii.
Enteresan.
Mesela rutin yaşamı seven insanların sayısı gün geçtikçe artıyor bu şehir medeniyetimiz sayesinde. Muhtemelen ona bağlı olarak. Aslına bakarsanız insan türü açısından ufak bir patoloji sayılabilir bu. Fakat böyle tepkilerimiz çok çeşitli. Açıkçası bu zenginlik benim birinci hayret kaynağım. Bir sanat eseri bütün dünyada diyelim herkesin çok iyi bildiği işte Mona Lisa gibi bir eser düşünün. Leonardo da Vinci'nin. Bu tabloya bakan herkes başka bir şey hissediyor. Ama mesela bu tabloda hiçbir şey hissetmeyenler olduğu gibi tablonun karşısında saatlerce transa geçmiş bakan insanlar da görebiliyorsunuz. Karşıdaki bir uyaranın değerlendirildiği o beyin dediğimiz sistem herkes de farklı olduğu için tepkiler de inanılmaz çeşitli. Ve bence bu çok güzel bir zenginlik, harika. Herkesin aynı olduğu bir yerde yaşamak istemezdim ben açıkçası. Yani güzel bir dünya olmazdı.
Evet, o zaman hepimizi hayrete düşürecek, hayretler içerisinde yaşayacağımız, bundan uzak kalmayacağımız, bunu Ankara dışında bile yaşayabileceğimiz, Ankara'da yaşayanlar için söylüyoruz. Yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de aynı şeyler geçerli. Yaşadıkları mekanlardan biraz uzaklaşıp o hayreti mutlaka her yerde, her zaman, her saniye görebilirler diyorsunuz aslında.
Evet, bence bir insan için yapılabilecek en güzel dua. Ben amin diyorum söylediklerinize. Keşke herkes bunu en azından haftada bir iki kez yaşayabilse, harika bir şey olur.
Evet, yaşaması dileğiyle diyelim ve bugün evet. için çok teşekkür edelim size. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, En Beyin Bilimsel Kurul Başkanı, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Sinan Canan'dı bu bölümümüzün konuğu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız.
Sağ olun.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, işte bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna geldik. Program yapımcılarınız Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım kumanda masasında sevgili Recep Özdem. Ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz ama bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın 15 haberleri sonrasında, Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Beğeneceğinizi umduğumuz konularımız, konuklarımız ve müziklerimiz de olacak tabii ki. Yarın yine yeniden yepyeni bir programda görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.